Ayrım 10. Sülale Devri. Mustafa Balbay. Sayfa 142. Umut Oran'a suikast. 2008-2012 arasındaki toplumda geniş yankı uyandıran operasyonların büyük çoğunluğunun özel bir kurmaca olduğu adım adım ortaya çıkıyor. En son Kozmik Oda operasyonunun ayrıntıları tel tel kamuoyunun önüne serildi. Bu operasyonun yapıldığı günlerde öyle bir hava estirilmişti ki Bülent Arınç'a suikast düzenlenecekti, suçüstü yapılmıştı, kamuoyunu dehşete düşürecek gerçekler ortaya çıkacaktı, devamında o güne kadar işlenen faili meçhul cinayetler aydınlanacaktı, devlet destekli organizasyonlar ortaya çıkacaktı. Aradan aylar geçti, bu haftanın başında açıklanan gerçek o ki, Kozmik Oda'nın didik didik edilmesine giden yol düzmeceymiş. O günlerin haberleriyle bugünkü gerçekleri yan yana koyunca, Goebbels'in şu sözünü bir kez daha anımsıyoruz. Öylesine büyük bir yalan üret ki hiç kimse karşı çıkamasın. Kozmik Oda'ya benzer onlarca örnek var. Biri de CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın karşı karşıya kaldığı durum. Oran, Fuat Avni ile temas halindeymiş, Erdoğan'ın ailesine suikast düzenlenecekmiş, organizasyonda payı varmış. Sadece CHP değil, tüm mecliste centilmenlik ve nezaket sıralamasında ilk ona girecek olan Umut Oran'a yüklenebilecek en aykırı suçlama bu olabilir. Zaten taktiğin özü bu. Gazeteciyi kaleminden yakalıyorlar, iş adamını cüzdanından yakalıyorlar, siyasetçiyi tuttukları yerden yakalıyorlar. Ekonomiye ilişkin rakamlara dayalı son derece etkili değerlendirmeler yapan Umut Oran, bu yanıyla hükümeti ayrıca rahatsız ediyordu. Oran, iş dünyasının işveren temsilcilerinin söyleyemediğini, sağduyulu hiç kimsenin karşı çıkamayacağı netlikte kamu ile paylaşıyordu. Gözlemimiz o ki, iktidarı en çok Oran'ın bu özelliği rahatsız ediyor. Onu böylesi çalışmalardan alıkoyacak, bütün zamanını kendisini savunmakla geçireceği bir iddiayla karşı karşıya bıraktılar. AKP'nin tam ve yarı resmi yayın organları koro halinde yüklenerek Oran'ı suikastçı ilan etmeye kalktılar. Ahmet Taner Kışlan'ın güzel bir sözü vardı. Derdi ki, çamur at izi kalsın, gerçekçi bir deyim değildir. Sizi hak etmediğiniz bir suçlama yönelttiklerinde onun zemini yoksa hiç tutmaz. Oran'a yönelik manevi suikast girişiminin toplum katında tuttuğuna tutacağına inanmıyoruz. Tıpkı Kozmik Oda iddiaları gibi Oran'a yönelik iddiaların da düzmece olduğu er ya da geç ortaya çıkacak. O gün pek çok kişi gülümseyecek, zaten öyle tahmin ediyorduk diyecek. Ama bunun söylenmesi gereken gün o gün değil, bugün. Birazcık vicdanı olan herkesin Oran'a yönelik manevi suikast girişimini kınaması, böylesine ağır bir suçlamayı geri püskürtmesi gerekiyor. Oran'ın suçlamaları belgeleriyle çürütmesine karşın saldırıya uğrayana devam etmesi, korumasız bırakılması her türlü siyasal söylemden öte hepimizin ayıbıdır. Gerçek ayakkabısını giyene dek yalan dünyayı üç tur dolaşırmış. Ama yalanın bu kadarına pes. Çanakkale ruhu. Bir insan yaşamının özellikle gençlik yıllarındaki başarısını ömür boyu duyumsar. Örneğin üniversiteyi birinci bitirmişse yaşamının her diliminde karşılaştığı her zorlu dönemeçte o başarısını bir kez daha yaşar. Kendisine geçmişte başarmışsın, şimdi de yapabilirsin der. Ulusların tarihi de tıpkı insanlarınki gibidir. Geçmişin önemli bir kilometre taşı ulusun belleğinde hep tazeliğini korur. Zaten tarihteki en yeni olay insanların belleğinde en taze olandır. Bu anlamda yeniliğe zaman işlemez. Birkaç yıl önce yaşanmış bir olay ülkenin gündeminden kayıp gitmiştir. Asırlar öncesine kadar eskimiştir. 100 yıl önce yaşanmış bir olay insanların yüreğinde, beyninde tazeliğini korumaktadır ve adeta dün olmuş gibidir. 100. yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin de yukarıda anlatmaya çalıştığımız gerçeğe tipik bir örnektir. Turgut Özakman, Çanakkale Zaferi için Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür derdi. Gerçekten de Çanakkale Zaferi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1699'da imzalanan Karlofça Antlaşması ile yaşanan yenilgiden sonraki en büyük başarısıdır. O dönem İstanbul'daki okulların neredeyse tümü cepheye katılmış ve Çanakkale Savaşları tarihe dünyanın en eğitimli insan kaybı olarak geçmiştir. Bunun yanında şu anlatımda Çanakkale'yi iyi özetler. Çanakkale'de yüz binlerce gencimizi yitirdik ama vatan duygumuz kazandı. Çanakkale zaferi aynı zamanda başarıya inanmanın yeryüzünün en büyük enerjisi olduğunu göstermiştir. Asker sayısından silah gücüne kadar her alanda emperyalist güçlerden daha geride olmamıza karşın vatan duygusuna inancın üstünlüğü bu eksikliklerin tümünü alt etmeye yetmiştir. Çanakkale Savaşları sadece yaşadığımız toprakların kaderini değiştirmemiş, Birinci Dünya Savaşı'nın bütün taraflarını etkilemiştir. 18 Mart Deniz Zaferi'nin ardından devam eden Kara Savaşları bir bakıma Mustafa Kemal'i doğurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk olmaya Çanakkale'de başlamıştır. Çanakkale ruhu 21. yüzyılda da sadece geçmişimiz değil, aynı zamanda geleceğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birincilik diplomasıdır. Geçen pazar günün erkence bir saatinde Avustralya'nın Sydney kentinden dostum, kardeşim Fevzi Özdemir aradı. Aradaki saat farkı nedeniyle böyle bir zaman diliminde ulaşabildiğini söyleyip şöyle devam etti. Sydney'e 3 saat mesafede çamlar içinde güzel bir kasabada Atatürk ve Gelibolu Müzesi açıldı. Avustralyalılar için Çanakkale Savaşı'nı anma günü 25 Nisan. O gün Avustralya Atatürk Kültür Merkezi üyeleri olarak bizi de çağırıyorlar. Türkiye'de iktidar Çanakkale Zaferi'nde Atatürk'ü gölgede bırakmaya yeltense de gerçek binlerce kilometre öteden, karşı cepheden bile yükseliyor. Kazandığımız an o andır. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılına ilişkin kutlamalar tarih belleğimizi bir kez daha yeniledi. Çanakkale Savaşı'na ilişkin hamaset sözlerini bir kenara bırakıp bugünümüze ışık tutan anlardan bir seçki yapalım. Emperyalist ülkeler Çanakkale'yi denizden geçemeyeceklerini anlayınca karadan geçmeyi denediler. Bunun için Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan büyük bir ordu kurdular. Gelibolu Yarımadası'na batı yakasından çıkarma yaptılar. O sırada Mustafa Kemal ana cephede değil, savaşın hemen gerisindeki yedek birliğin komutanıydı. Anzak askerleri bütün gücüyle karaya çıkıp ilerlerken bizimkiler de bu güç dengesizliği karşısında geriye yöneldiler. Mustafa Kemal onları cephe gerisinde durdurup sordu. "Neden kaçıyorsunuz?" "Düşmandan," cevabını aldı. "Düşmandan kaçılmaz," dedi. "Mermimiz bitti," karşılığını aldı. Mustafa Kemal onlara "Mermi bittiyse süngü takın," emrini verdi. Askerlerimiz yere yatıp süngü takınca Anzak askerleri durdular. Çok büyük bir güçle karşı karşıya olduklarını düşündüler. Atatürk o anı yıllar sonra şöyle anlatır. Kazandığımız an o andır. Böylesi mücadelelerde gerçek başarı büyük bir güç dengesizliğini alt edip zafere ulaşmaktır. Dünyanın kaderini değiştiren böylesi bir başarıya imza atan Mustafa Kemal kısa sürede İstanbul'da ve Anadolu'da öteki kentlerinde de adını duyurdu. Tüm İstanbul gazeteleri onunla röportaj yapmak için cephenin yolunu tuttu. Bu yola çıkanlardan Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk'ün karargah çadırına girişini şöyle anlatır. İçeri girdim, ilk dikkatimi çeken bir yükseltinin üzerindeki kitaptı. Balzac'ın bir romanıydı, Fransızcaydı. Atatürk'ün yaşamı boyunca okuduğu saptanmış kitap sayısı 3.997'dir. Yoğun olmayan bir uğraşla geçirdiği Sofya Askeri Ateşeliği günlerinde çok kitap okuduğu bilinir. Ancak onlar saptanamamıştır. Atatürk'ün tüm yaşamı boyunca ne yaptığı, neye ne kadar zaman ayırdığı listelense onca mücadelenin savaşların ortasında birinci sırayı büyük olasılıkla kitap okumak alır. Atatürk, Çanakkale Savaşı'nda kesin zafere ulaşmasının ardından etrafındakilere gelinen noktayı değerlendirirken şöyle der. Troya'nın da öcünü aldık. Yukarıda altını çizdiğimiz gibi cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferi'ni 25 asır önce Ege'nin öteki yakasından gelip Beri yakasını tarumar eden Agamemnon'u da alt edebilecekler listesine eklemiştir. Tabii ki İngilizler de aynı bilinçtedir. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Osmanlı ile mütareke imzalama yeri olarak bir gemiyi seçmişlerdir. Geminin adı Agamemnon'dur. Ancak 4 yıl sonra son kazanan Mustafa Kemal olmuştur. Yasak iktidar. AKP ile demokrasisi rayına oturmuş ülkeler arasındaki farklardan biri şu. Bu ülkelerde serbest olan bizde yasak, bizde serbest olan onlarda yasak. Çağdaş demokrasilerde ülkeyi yönetenlerin nefret konuşması yasaktır. Bu kesin bir kuraldır. Bizde serbest. Çağdaş demokrasilerde hükümetlerin medyaya karışması yasaktır. Bizde serbest. Hatta serbest ötesi, hükümet kendine ait medya organları kuruyor. TRT olmuş Tayyip Radyo Televizyonu, TMSF olmuş Tayyip'e Medya Sağlama Fonu. Çağdaş demokrasilerde seçim süreçleri çok hassastır. İktidar partisine ayrım yasaktır. Bizde serbest. Üstelik AKP'den aday olana, onun propagandacısı olarak yanına Cumhurbaşkanı'nı veriyorlar. Çağdaş demokrasilerde vergi sistemi adil ama uygulama katıdır. Bunun dışına çıkmak yasaktır. Bizde ise vereni mahvet, vermeyeni affet sistemi var. Çağdaş demokrasilerde milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyen sınav sistemi yerleşmiştir. Bununla oynamak yasak denecek düzeyde olanaksızdır. Bizde ise her Milli Eğitim Bakanı beraberinde 3-5 portatif sistemle geliyor. Her şey serbest. Yukarıda verdiğimiz örneklerin tersi de fazlasıyla var. Çağdaş demokrasilerde iktidarları, ülkeyi yönetenleri eleştirmek serbesttir. Bizde yasak. Hele Cumhurbaşkanı'nın hoşlanmayacağı bir şey söylemeye gör. Kendini hapiste bulursun. Çağdaş demokrasilerde sosyal medya evrensel ilkeler çerçevesinde serbesttir. Bizde ise her an yasak duvarına çarpmaya adaydır. Çağdaş demokrasilerde savunma hakkı en az suçlama hakkı kadar kutsaldır. Bu hakkın kullanılması olabildiğince serbesttir. Bizde ise vatandaşın bu hakkı kullanması bir yana, avukatların görevini yapması bile yasaklar çerçevesindedir. Çağdaş demokrasilerde anayasa, yasalar özgürlükleri, serbestlikleri sıralar. Bizde ise anayasa daha çok ama yasa gibidir. Her özgürlüğü ama diye başlayan başka bir tanımla sınırlar, yasaklar getirir. Çağdaş demokrasilerde üniversite öğrencilerinin kendisini ifade hakkı alabildiğine serbesttir. Bizde yasak. Kantin hakkı bile hükümeti devirme girişimine dönüşebiliyor. Son olarak sosyal medya ortamının tüm yelpazesinin saatlerce karartılması aklımıza yukarıdaki yasakları ve serbestlikleri getirdi. AKP gücü zayıflayan, iktidarı kaybetme korkusu içine giren bir partinin yaptığını yapıyor. Topluma her türlü yasağı uygulayıp kendisine her türlü serbestliği getiriyor. Çağımıza iletişim çağı adı veriliyor. Bilginin en çok üretildiği ve en çok yayıldığı bir çağdayız. Böyle bir dönemde sosyal medyayı yasaklamaya girişmek, Balkanlardan gelen hava dalgasının topraklarımıza zararlı olacağı gerekçesiyle ülkeye girişimini mahkeme kararıyla yasaklamak gibi bir şey. Allah AKP'ye akıl fikir versin diyeceğiz ama Akın'da işi bırakıyorlar. Akın derken neler demiyorlar? Ülke yönetimi tariflerinden biri de şudur. Bir ülkede hükümet halktan korkuyorsa orada demokrasi vardır. Halk hükümetten korkuyorsa diktatörlük vardır. En büyük afet muhalefete muhalefet. Roma'da bir gelenek vardı. Önemli bir sefere çıkılacağı ya da ülkenin geleceğiyle ilgili ciddi bir adım atılacağı zaman senato toplanır, her şeyi enine boyuna konuşur tartışırdı. Buluşmanın anayasası şuydu. Burada herkes konuşsun, düşüncesini söylesin, toplantı bitip karar alındıktan sonra herkes sussun ve zafere kilitlensin. 7 Haziran seçimleri Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Devlet kurumları arasındaki dengeden sorumlu Cumhurbaşkanı, devletin en ciddi sorunu halinde. Anayasayı ve yasaları tanımıyor. Yerine ne getireceğini de tam olarak söylemiyor. Kendine göre bir sistem peşinde. Kendi başbakanlığı döneminde devrim diye getirdiklerini 2 yılda eskitti, kıra döke kendisi yaptı. Bunun da ne kadar gideceği belli değil. 7 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkacak siyasi tablo, parlamenter sistemle Erdoğan'ın ucubesi arasında bir tercihi öne çıkaracak. İşte bu ikilemde parlamenter sistemden yana olanların, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleri üzerinden çağı yakalamayı hedefleyenlerin, Erdoğan'ın ülkeyi kutuplaştıran dayatmalarına karşı çıkanların ayrı bir sorumluluğu var. 7 Haziran yarışının deyim yerindeyse takımları, tarafları belli oldu. Bu aşamadan sonra asıl olan hedeftir. Hedef AKP karanlığını sandığa gömmekse, bunun dışındaki her şeyin ikincileştirilmesi çok önemli bir ilk adımdır. Bu ilk adım o kadar önemlidir ki eğer başarılabilirse devamı çok daha kolay gelecektir. Pek çok sağduyulu kişi, madem ki ortada böyle bir ana hedef var, keşke seçimlere ortak girilseydi diyor. Gelinen noktada bu, geride kalmış bir değerlendirme. Ama en az bu özlem kadar sonuç verebilecek bir yol daha var, hedef ortaklığı. Partiler kendi kimlikleriyle seçime katılsa bile sadece ortak hedefe kilitlenerek büyük bir enerji yaratabilecektir. Bunun yerine daha farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Erdoğan'ın AKP'yi maşa olarak kullanıp tek adamlığa gittiğini görenler arasında bununla mücadele yerine birbiriyle mücadele etme havası var. Neden? Bunun görünen en masum nedeni AKP'ye oy veren tabanla uğraşmanın zor olduğunu görüp mevcut taban içinde yer edinmek. Ancak bu yöntem hedefi neredeyse aynı olan iki tarafın da yararına değil. Böylesi birbiriyle uğraşmalar bala tuz atmak gibidir. Bala attığınız tuz çok az olsa bile tadı bozar. Bu çekişme havası doğal olarak medyayı da etkiliyor. Soma'da her insan bir volkan. Kültür merkezini duruşma salonuna çevirmişler. Giriş iki halkadan oluşuyor. Birinci halka polislerle örülü. Binanın girişini çevresini etten bir duvar gibi örmüşler. İç içe geçmiş halkalar halindeler. İkinci halkada duruşmayı izlemek için gelmiş aileler, parti temsilcileri, aktivistler, sendikacılar var. 3 arama, 4 güvenlik kontrolünden sonra salona giriliyor. 13 Mayıs 2014'te işlenen iş cinayetinde yaşamını yitirenlerin sadece birinci derecede yakını olanlar içeri alınıyor. Bir kadın haykırıyor. Derece merece soruyorlar. Ben ne anlarım dereceden? Bir başka kadın üst araması uzayınca herkesin duyacağı hiddette haykırıyor. Biz hırsız mıyız? Az önündeki geri dönüp karşılık veriyor. Hırsız olsak itibarımız olurdu. Salonun içi ölüm sessizliği ile patlamaya hazır volkan gerilimi arasında. Bir anne çocuğunun altını temizleme telaşında dışarı çıkıyordu. Hemen yanında bebeğini yenice susturmanın huzurundaki bir anne vardı. Ayaküstü konuştuk. Adı Hüma. Eşi madende öldüğünde 5 aylık hamileymiş. Doğumdan sonra ne ad verelim diye düşünmüşler. Şüheda olsun demişler. Yani şehitler. Kınıktan tanıdığım bir şehit babası kolumdan çekip kulağıma fısıldadı. Şimdi şu heyetin karşısında geçip avazım çıktığı kadar bağırmak, vahşi kapitalizmin korucuları demek istiyorum. Cezası ne olur? Yine kınıktan tanıdığım bir başka şehit madenci babası Durmuş Sidal kucağında torunuyla duruşma izliyordu. Oğlu Ergün eşinin hamileliğin haberinden sonra hep "Baba erkek olursa senin adını vereceğim" diyormuş. İş cinayeti hamileliğin son günlerinde olmuş. Doktorlar çocuğu erken almışlar. Baba gelinine eşinin adını ver demiş. Gelin kayınpederine olmaz demiş. Eşim sizin adınızı vermeyi çok istiyordu. Dede Durmuş Sidal, torun Durmuş Sidal'i kucağına severken mırıldanıyor. Ben de madenden emekliyim. Bizim zamanımızda iş güvenliği bugünkünden önemliydi. Sonradan öğrendim oğlumun koşullarının bu kadar kötü olduğunu. Bilseydim çalışmasına izin vermezdim. Özel yargılama için düzenlenmiş duruşma salonunda mahkeme heyetine 2,5 metre yüksekliğinde kürsü yapmışlar. Heyet üyeleri kürsünün ardında nokta gibi duruyor. Biz hukukun üstünlüğünü istiyoruz ama bunun yerine hakimleri yüksek bir yere koymuşlar. Nihayet salona getirilen tutuklu sanıkları görmek mümkün değil. Çünkü etraflarında 2-3 kat güvenlik var. Bir anne eliyle özel koruma altındaki sanıkları gösterip seslendi. Keşke oğlumu da bu kadar iyi korusalardı. Hangi hukukla? Bu da oldu. İstanbul'da 2 Asliye Ceza Mahkemesi saatlerce hukuku kurşun niyetine kullanıp düello yaptı. Aylardır tutuklu bulunan hükümetin kendisini paralel darbeci diye suçladığı kişileri tahliye bilmecesi, kevgire dönmüş hukukumuzun tipik bir fotoğrafıdır. Aylardır tutuklu bulunan cemaat yanlısı polislerin avukatları, kendilerince bir plan kurup müvekkillerini tahliye edecek mahkemeyi ayarlamışlar. Mahkeme kendisini tahliye kararı vermeye hazırlamış. Duruma müdahale edebilecek, öteki mahkemelerin tümüyle ilgili reddi hakim kararları hazırlanmış. Bunu gören hükümet mahkemesi, karşı önlemini almış. Gece yarısı verilen tahliye kararını savcılık yerine getirmeme kararı almış. Sabaha karşı da hemen tutukluluğun devamına kararı üretilmiş. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Burada haklı taraf yok. Olan zaten ayaklar altına alınmış hukuka oluyor. Tahliye kararı yetkisiz bir mahkemece hukuksuz şekilde alınsa bile bunu iptal etme mekanizmasının da hukuksuz olması gerekmezdi. Yukarıda da vurguladığımız gibi haklı taraf yok ama aklımıza gelen çok şey var. Cemaatin yayın organları günlerdir mahkemenin verdiği tahliye kararına uyulmamasından yakınıyorlar. Özgürlük istiyorlar. Aynı gazeteler çok değil daha birkaç yıl önceki adı kamuoyunca iyi bilinen davalarda tahliye kararı veren hakimi topa tutuyordu. Tahliye kararı veren mahkemeye saldırmakla kalmıyor, kararın altında imzası bulunan hakimlerin geçmişine bel altından vuruyordu. Şimdi aynı yayın organları özgürlük için çığlık atıyor. Aklımıza gelen bir başka durum da 17-25 Aralık'ta yine yargı üzerinde yapılan düello. O gün de hakim ve savcıların kararına polisler uymamıştı. Tıpkı ilk düğmesi yanlış iliklenen gömlek gibi hukukta artık hiçbir kadar dikiş tutmuyor. Bu tablonun kilometre taşı 12 Eylül 2010'daki referandumdur. O gün hukukun ar damarları değiştirildi. O değişiklikle ipi cemaate kaptıran hükümet bu kez bütün kurumları kesti biçti. 12 Eylül 2010 referandumu hukukun 12 Eylül'üdür. Böylece 12 Eylül 1 iken 2 oldu. O gün yetmez ama evet diyerek bu iktidarın yaptıklarına meşruiyet kazandıranlara lanet olsun. 7 Haziran'da genel seçim yapılacak, ister istemez soruyor. Hangi hukukla? Cumhurbaşkanının hiçbir yasayı tanımadığı, kanun benim dediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bütün bu hukuksuzluklara karşın bizim vicdanımızdan hukuksuzluk sesi çıkamaz. Bu nedenle her şeye ama her şeye karşın yukarıda aktardığımız bütün çelişkilere rağmen bugün gündemde olan yargılamaların tutuksuz devam etmesinden yanayız. Tablo karanlık. Ama gün karanlığa isyan etme günü değil, toplumsal meşruiyeti yitirmeden mücadele etme günü. Emek en cüce değerdir. Yarın 1 Mayıs. Emeğe ilişkin söylemlerin başında şu gelir. Emek en yüce değerdir. Bilgi çağındayız. Her 5 yılda bir yeryüzündeki bilgiler ikiye katlanıyor. Kimileri emeğe ilişkin söylemi bilgiye çeviriyor ve bilgi en yüce değerdir diyor. Elbet bunda da haklılık payı var ama bilgiyi üretmek için de bilgiyi kıymetlendirmek için de emek harcamak gerektiğini vurgulayalım. Bilim insanı Pasteur'e ilişkin güzel bir anlatım vardır. Kuduz aşısını bularak insanlığa çok büyük bir hizmette bulunan Pasteur'ün bu başarısı kimi meslektaşları tarafından kıskançlıkla karşılanır. Bir toplantıda kürsüye çıkan herkes söze Pasteur'ün şans eseri bulduğu aşı gibi cümlelerle başlar. Bir süre sonra Pasteur'ün öğrencileri buna isyan eder ve oturdukları yerden haykırırlar. Hocamızın bu buluşuna şans eseri diyemezsiniz. Karşıt sesler yükselirken Pasteur devreye girer ve kürsüye çıkar. Arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, evet ben bu aşıyı şans eseri buldum. Ama bu şans sadece iyi araştırmacılara, çok emek harcayan kişilere güler. Kıssadan hisse her türlü başarının ardından mutlak yoğun bir emek vardır. Dünya 1 Mayıs'ı işçinin emeğin bayramı olarak kutlamaya hazırlanırken, emek günün kavramları ve yönetim biçimleri karşısında en yüce değer olma özelliğini yitirdi. 1970'li yıllarda dünyanın en zengin kuzey ülkeleri yeryüzündeki bütün refahın %60'ına sahipti. Nüfusça çok daha yoğun fakir güney ülkelerine ise %40'lık bir pay düşüyordu. Belki bu tıpkı doğada aynı anda dikilen iki ağacın farklı büyümesi gibi kabul edilebilir bir orantısızlık olarak görülebilirdi. Ancak bugün yeryüzündeki bütün refahın %85'i zengin ülkelerin, %15'i ise fakir güneyin. Orantısızlık bununla kalmıyor. Zengin ülkelerin içindeki servet dağılımı da olağanüstü dengesiz. Örneğin Amerika'da nüfusun %1'i arta kalan %99'dan daha zengin. Bu ülkeden son dönemde gelen kargaşa haberlerinin çoğunun nedeni de bu. Dengesizlik Türkiye'de de makası aça aça devam ediyor. Fakir ülkelerin gerçeğini ise en çarpıcı şekilde Akdeniz mezarlığı olarak ortaya koyuyor. Çağdaş köleler olmaya razı insanlar ölümün kucağında Akdeniz'in doğusundan batısına ve kuzeyine ulaşmaya çalışıyor. Çoğu menzile varmadan ya yakalanıyor ya Akdeniz'in tuzlu sularına gömülüyor. Bunun da başlıca nedeni emek en yüce değerdir sözünün yerini vahşi kapitalist düzende sermaye en yüce değerdir sözünün almasıdır. 1 Mayıs'ın çağrıştırdıklarından birkaç kesit paylaştık. Türkiye'de 1 Mayıs deyince ne yazık ki akla ilk yasaklar ve ölümler geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bir hakkı teslim etmiş olmasına karşın Taksim Meydanı hala emeğin bayramını kutlamaya kapalı. Hızlı değişimin pek çok alanda başkalaşmaya dönüştüğü dünyamızda her alanda emeğin hakkını verecek yeni bir ortak gelecek üretmeye gereksinim vardır. 1 Mayıs'ların bunların da tartışıldığı günler olmasını diliyoruz. Emeğin bayramını bugünden kutluyoruz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 155.